Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 19, sayfa 359. İradenin gücü. Birkaç yıl önce Elkhart, Kansas'ta iki kardeş bir okulda çalışıyorlardı. Her sabah sınıftaki sobayı yakmak onların göreviydi. Soğuk bir günün sabahı kardeşler sobayı temizlediler ve odunla doldurdular. Birisi bir şişe gazı odunların üstüne döktü ve ateşe verdi. Öyle büyük bir patlama oldu ki eski bina sallandı. Patlama sırasında büyük kardeş öldü. Ötekinin de bacakları kötü bir biçimde yandı. Daha sonra şişeye yanlışlıkla benzin doldurulduğu ortaya çıktı. Yaralanan çocuğu tedavi eden doktor, çocuğun bacaklarını kesmenin daha iyi olacağını söyledi. Anne ve babası yıkılmıştı. Zaten bir oğullarını yitirmişlerdi. Şimdi de öteki oğulları bacaklarını kaybedecekti. Ama her ikisi de inançlarını kaybetmemişlerdi. Doktora kesme işlemini ertelemesini rica ettiler. Doktor kabul etti. Çocuğun anne ve babası çocuklarının bacaklarının iyileşmesi için dua ediyor ve her gün doktordan kesmeyi bir gün daha ertelemesini istiyorlardı. Bu 2 ay sürdü. Doktorla her gün tartışıyorlardı. Bu arada çocuklarını bir gün tekrar yürüyebileceğine inandırıyorlardı. Çocuğun bacakları kesilmedi. Ama sargılar açıldığında sağ bacağının diğerinden 6 santim kadar daha kısa olduğu ortaya çıktı. Sol ayağındaki parmaklar da neredeyse yoktu. Ama çocuk yine de kararlıydı. Acılar içinde kıvranmasına karşın her gün egzersiz yaptı ve sonunda 1-2 adım atmayı başardı. Bu genç adam daha sonra koltuk değneklerinden kurtuldu ve yürümeye, sonra da koşmaya başladı. Genç adam koştu ve koştu. Neredeyse kesilmek üzere olan bacaklar ona bir dünya rekoru bile kazandırdı. Bu genç adam Glenn Cunningham'dı. Dünyanın en hızlı insanı olarak tanınan gence Madison Square Garden'da 100 yılın sporcusu unvanı verildi. Yüreğinin ve iradenin gücünü son damlasına dek kullanırsan başarı kaçınılmaz sonuçtur. Bütün Dünya Dergisi, Aralık 2003. İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Abraham Lincoln. Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlardır. Voltaire. Gazetelerin ilk önce spor sayfalarını okurum. Burası başarı ve galibiyet haberleriyle doludur. Birinci sayfada ise sadece birilerinin hatalarından bahsedilir. Earl Warren. İlkbaharda usul usul yürü. Toprak ana hamiledir. Kızılderili atasözü. Boş bir çuvalın dik durması zordur. Benjamin Franklin. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Behçet Necatigil. Yalnızlık güzel bir şey. Ama birilerinin yanınıza gelip yalnızlığınızın güzel bir şey olduğunu söylemesi gerekir. Balzac. Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz. İkide bir başka yere dikilen bitki gelişmez. Seneca. Kendi isteğiyle sevilmek kolay değildir. Ama saygı uyandırmak kolaydır. Fontenelle. 11 Eylül. Yarın ya da öbür gün ya da herhangi bir gün. Sizin de gününüz aksiliklerle başlarsa, ama da şanssız bir günümdeyim diyerek yakınmaya başlamayın hemen. Çocuğunuz o sabah ayakkabılarını hızlı giyemediği için otobüse yetişememiş ve okula geç kalmış olabilir. Aceleyle kahvaltı ederken çay bardağını üstünüze devirmiş olabilirsiniz. Kapıdan çıkarken ayağınız kayabilir ve düşebilir. Üstünüzü başınızı kirletebilirsiniz. Hemen başlamayın yakınmaya. Bu yazıyı aklınıza getirin ve sonra da sevinin. Fakat bu yazıyı aklınıza getirebilmek için onu önce okumanız gerekir. Başlayın. Şirket genel yönetmeninin oğlu o gün anaokuluna başlayacaktı. Babası okula onu kendisi götürdü ve bu nedenle de o sabah işine zamanında gidemedi. Şirkette çalışanlar her sabah sırayla poğaça getirmeye karar vermişlerdi. Poğaça getirme sırası o sabah John'daydı. Poğaçaları aldı ama sabah işe geç kaldı. Şebi'nin çalar saatinin pili o sabah bitmişti. Uyanması gereken saatte uyanamadığı için o sabah işe geç gitmek zorunda kaldı. Kavşakta bir trafik kazası olmuştu ve yol kapalıydı. James o nedenle işe geç kaldı. Larry soluk soluğa kalmasına karşın otobüse yetişemedi ve işine zamanında gidemedi. Bob kahvaltıda pantolonuna reçel damlattı. Otobüs durağına gitmesi gerekirken pantolonunu değiştirmek için yatak odasına gitti ve doğal olarak işine zamanında yetişemedi. Gary'nin otomobilinin aküsü bozulmuştu. Otomobilini bir türlü çalıştıramadı ve işe geç kaldı. Harry tam evden çıkarken telefonun çaldığını duydu. Geri döndü. Telefonda bir süre konuşmak zorunda kaldı ve işine zamanında gidemedi. Johnny o sabah bir türlü boş bir taksi bulamadı ve işe geç kaldı. Sam'in bir gün önce satın aldığı ayakkabısının topuğu vuruyordu. Tam iş yerine ulaştığında topuğunda içi su dolu kocaman bir şiş oluşmuştu. Karşı kaldırımdaki eczaneye gitti ve bir yara bandı aldı. Fakat işine geç kalmıştı. Tüm bu kişiler bugün yaşıyor olmalarını o sabah başlarına gelen bu küçük aksiliklere borçludurlar. O sabah başlarına bu küçük aksilikler gelmeseydi hiçbiri işine geç kalmayacaktı. Ve işlerine zamanında gittikleri için de o sabah ölmüş olacaklardı. Çünkü o sabah 11 Eylül günüydü ve bu kişilerin tümünün iş yerleri New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerindeydi. Onlar o sabah işlerine zamanında yetişemedikleri için ikiz kulelere yapılan uçak saldırısından kurtulmuşlar ve yaşamda kalabilmişlerdi. Şimdi ne zaman bir asansöre yetişemesem, kapıdan çıkarken çalan telefonuma yanıt vermek için geri dönmek zorunda kalırsam ya da arabam yolda trafiğin ortasında sıkışırsa bugün aksilikler birbirini kovalıyor diye yakınmıyorum. Aksilik dediğimiz o ufacık tefecik olaylar sayesinde kim bilir ne büyük felaketlerden kurtarılmış olduğuma inanarak hatta seviniyorum bile. Size de öneririm. Öyle anlarda siz de benim gibi yapın. Bütün Dünya Dergisi, Aralık 2003. Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür. Anonim. Unutma ki, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. John Lilly. İnsanları ikna edemezsen, akıllarını karıştır. Harry Truman. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür. Çin atasözü. Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. G. Herbert. Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. J. R. Cowell. Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenir. John Steinbeck. Bekle beni Everest. Sir Edmund Hillary, 29 Mayıs 1953 tarihine değin zirvesini kimsenin göremediği Everest'e tırmanan ilk kişiydi. Bunu o başardı ve bu başarısı nedeniyle Kraliçe Elizabeth tarafından kendisine şövalye unvanı verildi. Hillary'nin bu başarısının altındaki öyküsünü ve gizini onun High Adventure, Yüksek Serüven adlı kitabını okuyunca öğrendik. Sir Hillary, 1952 yılında da Everest'e çıkma girişiminde bulunmuş, fakat bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu girişiminden birkaç hafta sonra İngiltere'de bir okulun öğrencilerine konuşma yapmak için çağrılmıştı. Konuşmanın konusu onun zirveye tırmanış girişimiydi. Edmund Hillary bu girişiminde başarısız olduğunu kabul ettikten sonra bir süre durdu ve mikrofonu bırakıp konuşma kürsüsünün yanında duran Everest'in büyük boy fotoğrafı önüne doğru yürüdü. Sonra da fotoğrafa dönüp yumruğunu havaya kaldırarak yüksek sesle koca zirveye meydan okudu. "Beni bu ilk denememde yendin. Ama senle davam bitmedi ey Everest," diye haykırdı. "Bekle beni. Sana yine geleceğim ve seni bu kez ayaklarımın altına alacağım." Everest'te bu meydan okumasından sonra Hillary salondaki öğrencilere döndü ve onlara bir yıl sonra ulaşacağı başarısının gizini o gün açıkladı. "Beni bu kez yendiği için Everest gözümde şimdi daha da büyüdü. Ama," dedi, "benim bunu bildiğim gibi o da şunu iyi bilmek zorundadır. Onu yenemediğim için bendeki inanç ve azim de daha büyüdü, daha güçlendi." Bu konuşmadan bir yıl sonra Everest, Hillary'nin ayakları altındaydı. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır." Bacon. "Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir." Shakespeare. "Hiçbir şey eğlence geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz." Richard Nash. "İyiliği yalnız iyiler anlar. Kötülüğü herkes." Cenab-ı Şahabettin. "İnsanların bazen birbirlerine söyleyecek sözü yoktur. Ama yine de konuşurlar." Senanker. "Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten ya da alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi denizde küçüktür." Seneca. "Kızgın bir sobanın üzerinde geçen bir dakika bir saat gibi, güzel bir kadının yanında geçen bir saat bir dakika gibidir. İşte izafiyet teorisi budur." Einstein. "İnsanın dostu yoktur. Saadetin dostu vardır." Napolyon. Magna Carta'dan. Magna Carta'nın insanlık için bugün bile önem taşıyan maddelerinden kimileri şunlardır: "Hiçbir özgür insan yürürlükteki yasalara başvurulmaksızın tutuklanamaz, cezaevine konulamaz, mülkü elinden alınamaz, yasaların güvenliğinden ve güvencesinden yoksun bırakılamaz, sürülemez ve herhangi bir biçimde yok edilemez. Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir vatandaş ondan yoksun bırakılamaz. Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ve baronlardan oluşan bir kurula danışılmadan, haciz yoluyla ya da zor kullanılarak toplanamaz." Emerson yaşam gerçeğini anlatıyor. "Çocuklar, büyük bir çocuk olunca ben şunları, şunları, şunları yapacağım derler. Sonra büyük çocuk olduklarında Büyüyüp ada olduğumda diyerek başlarlar ileride yapacaklarını sıralamaya. Büyüyüp adam olduklarında bu kez hele bir evleneyim derler ve yaşamlarında yapmak istediklerini bu girişten sonra saymaya başlarlar. Daha sonraki yıllarda ise tümcenin başlangıcı emekli olayım da ondan sonraya dönüşür. Emekli olduklarında arkalarına dönüp adım adım yürüyerek geçtikleri yollara baktıklarında ise bu kez soğuk bir rüzgarın her şeyi silip süpürdüğünü görürler. İşte ancak o zaman bir gerçeğin ayırdına varırlar. Yaşam, yaşanmakta olan her anın dokusundadır. Ve ona ilerideki bir noktadan geri dönüp bakıldığında ise her şey için artık çok geçtir. Olayları kendi akışına bırakmak, bize her şeye hemen müdahale etmeme alışkanlığı kazandırır. Böylece sorunlara hemen karışıp, belki de hiç istemediğimiz bir duruma düşmektense, bir adım geride durup neler olacağını izleyebiliriz. Alan Klein, Mizahın İyileştirici Gücü. Şoke eden üniversite mezuniyet konuşması. Amerikan üniversitelerinin güzel bir geleneği vardır. Her üniversite kendi alanında çok sivrilmiş ama mutlaka akademik hayattan gelmesi de gerekmeyen önemli bir ismi mezuniyet konuşması yapmak ve yeni mezunlara öğüt vermek üzere her yıl davet eder. Bu yıl ünlü Yale Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere Oracle bilgisayar şirketinin kurucusu ve genel müdürü Larry Ellison'ı davet eder. Ancak Ellison'ın yaptığı şu konuşma herkesi şoke eder. Yale Üniversitesi mezunları, daha önce böyle bir giriş görmediğinizi tahmin ediyorum. Ama benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Lütfen etrafınıza iyice bakın. Solunuzdaki sınıf arkadaşınıza, sonra da sağınızdaki sınıf arkadaşınıza bir bakın. Ve şimdi şunu aklınıza koyun. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, hatta 30 yıl sonra solunuzdaki kişi hiçbir şeyi başaramamış olacak. Sağınızdaki kişi de aslında hiçbir şeyi başaramamış olacak. Ve siz, ortadaki, ne bekliyorsunuz? Siz de başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız. Aslında bugün şöyle bir etrafıma baktığımda parlak bir gelecek için yüzlerce umut ışığı göremiyorum. Yüzlerce değişik endüstride liderliği ele alacak kişiler de göremiyorum. Görebildiğim tek şey geleceği başarısızlıktan başka bir şey olmayacak yüzlerce insan. O kadar. Sinirlendiniz. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben Lawrence Larry Ellison. Üniversite terk. Kim oluyorum ve bu yetkiyi nereden alıyorum ki? Ülkenin en prestijli yüksek öğretim kurumunun bu yılki mezunlarına böyle şeyler söyleyebiliyorum. Bu yetkiyi nereden aldığımı söyleyeyim. Çünkü ben Larry Ellison, üniversite terk ve dünyanın en zengin ikinci adamıyım. Siz değilsiniz. Çünkü Bill Gates, o da üniversite terk ve dünyanın şimdilik en zengin adamı. Siz değilsiniz. Çünkü Paul Allen, o da üniversite terk ve dünyanın en zengin üçüncü adamı. Siz değilsiniz. Başka örnekler de var. Mesela Michael Dell. O da listede 9 numara ve yukarı doğru hızla tırmanıyor. O da üniversite terk. Ve siz o listede hala yoksunuz. Şimdi çok kızdınız. Bu da anlaşılabilir. O halde biraz da gururunuzu okşamama izin verin. Pek çoğunuz burada 4 ya da 5 yıl eğitim gördünüz. Geleceğinize yönelik oldukça iyi bir eğitim aldınız. Bilmeniz gereken pek çok şeyi öğrendiniz. İyi çalışma alışkanlıkları edindiniz. Burada hayatınızın geri kalan kısmında size yardımcı olacak bir sürü insan tanıdınız. onlarla bağlantı kurdunuz. Ve hayatınız boyunca yanınızdan ayrılmayacak bir kavramla güçlü bir ilişkiniz oldu burada. Terapi. Bunların hepsi güzel şeyler. Gerçekten kurduğunuz arkadaşlık bağlarına ihtiyacınız olacak. Bu çalışma alışkanlığına ve terapiye de ihtiyaç duyacaksınız hayat boyu. İhtiyacınız olacak. Çünkü üniversiteyi terk etmediniz. Dolayısıyla asla dünyanın en zengin insanları arasına katılamayacaksınız. Elbette belki de listeye 10 ya da 11. sıradan Microsoft yöneticisi Steve Ballmer gibi girebilirsiniz. Ama herhalde onun kimin için çalıştığını söylememe gerek yok, değil mi? Sadece kayda geçsin diye söylüyorum. O da zaten master'dan terk. Biraz geç kalmış anlayacağınız. Son olarak, herhalde bazılarınız ya da umarım bu konuşmadan sonra çoğunuz kendi kendinize soruyorsunuz. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir umut var mı? Maalesef hayır. Geç kaldınız. Beyninize çok şey dolduruldu. Siz onlara bakıp bir şeyler bildiğinizi sanıyorsunuz. Artık 19 yaşında değilsiniz. Evet, şimdi gerçekten çok kızdınız. Bunu anlayabiliyorum. Belki de şu an size bir umut ışığı vermenin, bir çıkış yolu göstermenin tam zamanıdır. Hayır, 2000 mezunları size değil. Siz kaybettiniz. Sizi yılda 200 bin dolarlık komik maaş çeklerinizle baş başa bırakıyorum. Üstelik o maaş çekinin üstünde sizden birkaç yıl önce okulu terk etmiş birinin imzası olacağını söyleyerek. Öğütlerim size değil, daha alt sınıfta okuyanlara. Size söylüyorum, hemen ayrılın. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrılın. Hemen toplayın eşyalarınızı ve fikirlerinizi. Bir daha da geri dönmeyin. Terk edin. Her şeye yeniden başlayın. Size söyleyebileceğim tek şey, o başınızdaki kepler ve üstünüzdeki kıyafetin sizi aynen şu güvenlik görevlilerinin beni kürsüden aşağı çektiği gibi aşağı çektiği. Kaynak kigem.com. 19. ayrımın sonu. Sayfa 375.